Ayrım 5, ne kitapsız ne kedisiz, Bilge Karasu, sayfa 45. Dilin sayıya gelmez olanaklar içinden birini, birkaçını işleten bir yazarın, o güne dek kullanılmamış bir biçim ortaya koyması yadırganabilir. Öyle olsa bile dilin bu olanağı içinde taşıdığını görmek gerekir. Dilin gücül bir olanağının gerçekleşmesini güzel bulanlar da olacaktır, bulmayanlar da. Ancak bir kez gerçekleşmiş, yazılmış bir biçim, bundan sonra herkesçe kullanılabilecektir. Dilin biçimlerinden biri de bu olacaktır. Ola gelmişin ürettiği bu devinim, bu değişiklik, ancak tarih içinde, ancak tarihle vardır. Özgünlüğün yeni ile yenilikle karıştırılmaması gerekir. Onunla ille de çakışmaz. Ama çeşitli özgünlükler içerisinden birinin bu yeniliği taşımış, getirmiş, ortaya atmış olduğunu tarih yazacaktır. Geçmişi okuma biçimi olarak, bir okuma biçimi olarak da bu tarih çağına sıkı sıkıya bağlı olacaktır. Çağının kaygılarına, düşünme doğrultularına, bilgi birikimine uyarak ya da ona karşı bir tutum. Tarih, ister iyimser, ister kötümser davranarak bu yeniliği geçmişte okurken onu zaman içerisinde geriye doğru giderek kuracaktır. André Gide, Kalpazanların Günlüğüne 20.11.1924 günü şöyle bir şey yazmış. Bir kuşağın davranışlarından birçoğu bir sonraki kuşakta açıklamasını buluyor. İletmekle yetiniyorum. O zaman bu yeni, daha önce de ulaşılabilecekken, mantıksal olarak daha önce de ortaya çıkmış olabilecekken, daha önce gerçekleşmemiş birçok etmenin bir arada işe karışmasıyla, ancak o belli noktada gerçekleşebilmiş bir şey olarak da görülebilir. Dağınık bir takım başlatıcı öğelerin, hiç beklenmedik bir yolda bir araya getirilip geliştirilmesi olarak da. Sırası gelmişlik, gecikmişlik, yaratılacağı kestirilebilir olmaklık, hiç umulmadıklık kadar, ancak geriye doğru kurmanın terimleri olacaktır. O andaki kuramsal durumun yaratabileceği güçlükler göze alınarak bir sezgiden de söz edilebilir. Şu ya da bu ölçüde bilinçli bir arayıştan da. Yenilik aranabilir de çünkü. Hem ortaya konabilmek üzere aranabilir, hem ortaya konmuş olabilecek bir yeniliğin bulunup, görülüp, gösterilmesi için. Günlük yaşamdaki yenilik, yaratıcıları ile yenilik, avcıları şöyle bir belirip silinsin gözümüzün önünde. Şuracıkta pek kaba saba bir şey söylemekten kaçınmamalı. Bir tarih, bir yeniliği görmüyor ya da görmemiş olabilir. Bir başka tarih ise görür, görebilir. Bu da tarihin hangi çerçeveye uyarlanmış olduğuna bağlıdır sanırım. Çağımızda duruk bir dünya görüşü egemen olabilir mi bir yerlerde? Burada duruk derken kendini tutucu olarak gösteren bir toplumu, bir devleti, bir devletler topluluğunu düşünmüyorum elbet. Yeniliğin, değişmenin, ilerlemenin ya da gerilemenin, daha iyiye ya da kötüye gitmenin, buna benzer yüzlerce deyimin tamamıyla dışında kalan, kendini bunların tümünden sıyırmış ya da bunların hiçbirini tanımamış bir yer olabilir mi? Kuramsal olarak böyle bir yer düşünebiliriz gene de. Hiçbir yeniliğin, değişikliğin tasarlanamadığı, tasarlanamayacağı bir yer. Merak ettiğim, böyle bir yerde herhangi bir tarihin yazılıp yazılmayacağı, yazılırsa da nasıl yazılacağı. Merak bu ya. Tarihçi yeni bir tarih yazıyorsa, alışılagelmişin dışına çıkan bağıntılar, yapılar arayıp kuracaktır. Sözünü ettiğimiz yeni türünü belki klasik bir tarihçiden daha açık bir biçimde izleyerek ortaya koyacaktır ama tarihçinin yeniliği, yeniyi görürlüğünün bir inancası olamaz elbet. Bir de şu duruma dikkat çekmek isterim. Çok eski bir geçmişi de irdelerken bir tarihçi sözünü ettiğimiz türden bir yeniliği gün ışığına çıkarıyor olsun. Yeniliği oluşturan sürecin sözünü o güne dek başka tarihçiler de az ya da çok, biraz daha belirli ya da biraz daha belirsiz bir biçimde etmiş olsunlar. tarihçimizin belli bir geleneğe oranla çok değişik bir kurgu koymuş olsun ortaya. Ancak bu tanınabilir türden bir yenilik olsun. Uzak geçmişin, örneğin Cilalı Taş Çağı sonrasının karanlıkta kalmış çok önemli bir süreci, örneğin trajik bilincin ortaya çıkması, ansızın karşımızda belirmiş olsun. Tarihçinin ortaya koyduğu bizim içinde bir yenilik olsun. Yani bu olgu, bu süreç, şimdiye değin önümüze en azından bu biçimde, bu açık seçik yapı içinde konmamış olsun. Cilalı Taş Çağı sonrasının insanı, bu trajik bilincin, bizim için taşıyıcısı sayılan olguların, süreçlerin, sözlerin karşısında kaldığında bu yeniliğin, kim bilir nasıl sancılar içerisinde yavaş yavaş farkına varmıştır diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Yanılıyor olabileceğimi de getiriyorum usuma. Ama hiç değilse ben, bugün yaşayan bir kişi olarak bu sancı düşüncesinden vazgeçemiyorum. Bizim için yeni olan, verilerini, öğelerini belki daha önce de okumuş olabileceğimiz bir yeni bileşim, bireşimdir. Ancak bir şey daha düşünmeden edemiyorum. Geçmiş bir çağın yeniliği olarak bugün bir yeni vargı biçiminde sunulan şey bizim için eskimiş değildir. Olmadığı için de ilgimizi çekiyor. Tarihçi bunu yazmaya değer buluyor. Biz bu yeni sonuç karşısında ilgi duyuyoruz. Unutmamalıyız. Aşılmış, eskimiş bir şey yazılsa bile Ölü Bilgiler Ansiklopedisi adını vereceğim, dirimsel dolaşımın dışında kalan, belirsiz bir süre için rafa kaldırılmış, öğreni çuvallarına girer. Beğenmeyiz çünkü öylesine. Bir de şunu unutmamalı. Bugün de kullana geldiğimiz, bizim için hiçbir yenilik taşımayan ama dirimsel değeri pek yüksek, yani hiç mi hiç vazgeçilmemiş, çok, çok eski kavramlar da bir günün, bir çağın pek gerilerde kalmış da olsa yenilikleriydi, yaratılarıydı. Tarihçi genellikle her şey olup bittikten sonra çalışmaya başlayacaktır. Eleştirmen ise çoğu zaman yeniliğin söylenmeye, görünmeye başladığı sırada bu süreci yaşarken çalışır. Bir bakıma tarihçiden daha özgür, bir bakıma ondan çok daha bağımlıdır. Eleştirmenin çalışma alanı sanat da olabilir, düşünce de, bilim de. Baskın eğilim açısından ister tutucu, ister ilerlemeci olsun, tekerlemelere meraklı değilimdir ama bu noktada ilerlemecilerin tutucusunu tutucular, tutucuların ilerlemecisini ilerlemeciler arasında düşünmek daha doğru olur demem gerekiyor. Eleştirmenin kısa sürede gösterebileceği, kimi zaman pek inandırıcı, kandırıcı olamayan bir açıklama ya da gerekçeyle desteklenen yadırgama tepkisi yeniyi haber veriyor olabilir. Eleştirmen hazırlıklıdır, yetişmiştir. Ama bir metin, bir düşünce çatısı, bir yapıt karşısında hazırlığının yetmediğini sezmesi, anlaması, en kaba çizgiler içerisinde kalmakla yetineceğim, onu iki tür tepkiye götürebilir sanırım. Burada anlaşılmayan, anlamadığım bir şey var tepkisiyle, böyle şeyler yaparak bir yere ulaşılmaz tepkisi. Eleştirmenin eleştirici okuru için bu iki tepkinin her biri bir yeniliğin habercisi olabilir. Eleştirmen bir süre sonra hazırlığına bu yeni durumun gerektirdiklerini de kattığında kararını verebilecek hale gelmiş olacaktır. Bu özümleme bildikleri arasına bu değişik durumu da katması, açıklamasını yapabilmesi, ona bir gerekçe bulmak gerekiyorsa bulabilmesi, o güne dek düşünülmemiş, yapılmamış, söylenmemiş bir şeyin ya da başka türlü düşünülmüş, yapılmış, söylenmiş bir şeyin bu durumda bir karşılığını bulduğunu söyleyebilmesi gibi evrelerden geçer. Eleştirmenin ayak bağı az değildir ama kısa ya da uzun süre sonra genellikle kabul edilecek yargılarla ortaya çıkacak bir tarihe uygun düşecek şeyler söylemek bir bakıma kehanette bulunmak zorunda da hiç değildir. Tepkisinden yola çıkarak derinleştireceği bir araştırma, girişeceği bir irdeleme, tarihçinin işe başlamasını beklemeksizin eleştirici okurun yeniliği ortaya çıktığı sırada seçebilmesini, giderek görmesini sağlayabilir. Unutmamalı, düpedüz yeni olanın seçilebilir hale geldikten sonra öğürleştirilmesi için girişilecek, gösterilecek çabaların başlangıcında başvurulan benzetmeler, yakıştırma ya da yaklaştırmalar, yeni ortaya atanın edintileri, art yetişimi, her anlamda kültürü düşünülerek, bilinerek değil, bu benzetme, yakıştırma ya da yaklaştırmayı yapanın kendi görgüsünden, art yetişiminden, edintisinden ya da pek iç açıcı sayılmayacak bir şey bu, yeniliği ortaya atana haklı haksız, çoğu zamanda çok haksız, yorulan, yüklenen bir kültürden yani bir vehimden kaynaklanacaktır. Bu yeni olsa olsa bir öneridir. Yadırgayanına ne kadar yırtıcı, ne kadar saldırgan görünürse görünsün, çekingen bir öneridir. Çekingen bir öneridir çünkü karanlıkta, hiçbir ışığın henüz sızmamış olduğu bir yerlerde, el yordamıyla, daha doğrusu gönül yordamıyla atılmış bir ya da birkaç adımdan başka bir şey değildir. Ne var ki bu bir ya da birkaç adım, seçilip ayırt edildikten, ilgi uyandırıp biraz biraz tanınır olduktan sonra başlayabilecek, yıllar ya da on yıllar sürebilecek, özümlenme dönemine girince, yani tarih içinde bir yenilik olunca, kişi ya da kişiler açısından değil, insanların tarihi açısından önem kazanabileceği günlere de ulaşabilir. Düşünce alanında, sanat alanında yenilikler, var olan bir duruma oranla söz konusu olur elbet. Bu yenilikler, her durumun içerdiği, belirtik, örtük temeller, kaynaklar, bağıntılar, değerler açısından unutulmuş, söz edilmemiş, görülmeyen, düşünülmemiş bir takım ilişkileri, bağıntıları, görüşleri, görünüşleri dile getirir. Var olan durumun çerçevesini kırar. Bunların iyi mi kötü mü, ilerletici mi, geriletici mi oldukları sorusu boş bir soru olur. Ama var olan durumların her biri içinde yenilik, hiç değilse bir yanıyla genişletici, zenginleştirici, çeşitlendirici olacaktır. Artış temelli bu ölçütte, olsa olsa geriye doğru giderek kurduğumuz bir yapıda en azından bugün yaşayan bizler için bir muhasebe aracı olarak işe yarayabilir. Yeniliğin, yepyeniliğin niye arandığını ya da niye ortaya çıktığını araştırmıyor, soruşturmuyorum. Yeni diye nitelediğimiz, yeni adını verebileceğimizi sonradan anladığımız sanat, düşünce alanında yeni bulduğumuz şeyin karşımıza hangi biçimlerde çıktığını, nasıl tanındığını biraz olsun deşmek istedim. Yenilik üzerine konuştuğumuzda hangi yeniyi düşündüğümüzü, hangi alanlarda, ne ölçüde yeniye açık olabildiğimizi anlatmaya yardımı dokunabilir mi bu söylediklerimin? Hepimiz, her birimiz için bir ölçüt sorunu doğar yenilikle karşılaştığımızda. Yeniliği güzel de bulsak, bizi ilgilendirmez de desek, bu kadar da olmaz artık diye de haykırsak, ben buna pek iyi der miyim sorusunu kendimizce yanıtlamaktayızdır. 1986. Cinayetin azı çoğu. 24 Temmuz 1987 günü Milliyet gazetesini görenler, Bursa'da sokak kedileriyle köpeklerinin ortadan kaldırıldığı haber veriliyordu. Ne düşündüler, ne yaptılar, ne yapacaklar? Sayın Necla Seyhun'un Cumhuriyet'teki yazısını bu yazıyı bitirdikten sonra gördüm. Kendisine, kendi adıma, benim gibi düşünüp duyanlar adına teşekkür etmek isterim. Söylediklerimizde ortak noktalar çok, sevindirici bir şey ama hayvan sevenler hep aynı teraneleri tuttururlar sözünü doğrulamamamız daha da sevindirici. Yazdıklarımız birkaç okurumuzu yüreklendirirse ne mutlu bize. Gazetenin o günkü haberine bakıp bir kişiyi suçlamakla, sorumlu tutmakla, cezalandırmakla yetinmek herhangi bir çözüm getirmez sanıyorum. Bir kişinin olsun o kişiye acıması, bir kişinin olsun o kişiyi haklı görmesi ya da gerekenin yapılmış olmasından doğacak bir iç rahatlığı zarar verecektir hepimize. İlkin sorumuz şu olmalı. İnsanlar şehirlerinde rahat etmek için dirim ortaklarını teker teker yok etmenin ne kadar ilkel bir çözüm olduğunu iş işten geçmeden anlayabilecekler mi? Pencereyi gölgede mi bırakıyor? Kökler betona mı dayandı? Ağaçlar kesiliverir. Kuduz tehlikesi artar gibi mi? Kediler köpekler fırında yakılıverir. Karşıdan bakanlar için şehir yaşam bir kolaylıklar cennetidir. Şehirliler zahmetsizliğin ancak zahmetle elde edilebileceğini unutuyor mu? Öldürmekten, yok etmekten azıcık daha zahmetli çıkar yolları aramamak uygarlığın övüncü haline mi gelecek? Bursa'da 1747 köpek ile kedinin ister uyuşturulmuş ister uyuşturulmamış olsun fırına atılarak yakılması gazetenin dediği gibi vahşettir. Bunu bir veteriner müdürünün yapması, yaptırması vahşettir. Bunu halkın sağlığını korumak gerekçesiyle içleri sızlayarak yapmış, yaptırmış olanların düşünce düzeyi konusunda aydınlanıyoruz. Ama bu aydınlanışımız iyi niyetlerle işlenebilecek kıyımlar konusunda da bizi uyarmazsa bize yazık olur. Birçok kişinin bu çalışmaları desteklemiş olması, aferin onlara, işlenen suçu hafifletmez, yaygınlaştırır. Hayvanları seven, korumaya çalışan bir insan olmam, isyan etmeme yeter. Ne var ki, öldürülmüş olan hayvanlardan çok, insanları düşünerek bu ürkünç iş üzerinde soğukkanlılıkla durmak zorundayım. Veterinerler topluluğu, hayvanları koruma dernekleri elbette bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak zorundalar. Kınamadan çok öte. 80 yıl önce böyle bir şey yapılsaydı, kimi yazarımızın neler yazabileceklerini okur gibi oluyorum. Hayırsıza da az mı yazı yazdırmıştır? İkinci soruyu şu noktada sormalı. Hayırsıza da kamplarından Bursa fırınlarına varmış olmamız 45 yıl kadar önceki kamp fırın dehşetini üstümüze getirir mi getirmez mi? Yapılan nedir? Onu anlamaya çalışalım. Her şeyden önce 3 ay içinde 1747 kediyle köpeğin öldürülmesidir. Yani evcilleştirilmiş hayvanların. Yani bizlerin, insanların işimize yaraması için binlerce yıl önce yolunu bulup avından, kırından, dağından kopardığımız, kendimize alıştırdığımız, öğürleştirdikçe de canını da biz vermişiz gibi davranmaya kalkıştığımız hayvanların öldürülmesidir. Dostluğunu gördükçe, bu dostluğu yaşayanlara hesaba katmıyorum burada. Onların hayvanlar ya da hayvanları ile ilişkileri zaten başka bir çerçeve içerisinde görülür. Şu anda da nedense Brecht'in bir şiirindeki Kinder Kreisuk 1939 Köpek geliyoruz mu? Bizim de bağlandığımız ama bizden başkaları karşısında İşimize yarasın diye yırtıcılıklarını sürdürmelerini istediğimiz sevgiye, yakınlığa, insan dostluğuna alıştırdıktan, insan dünyamızda onların bağımsızlıklarını neredeyse yok ettikten sonra, şehirleşme sürecimizle yaşayışlarını büsbütün çıkmaza soktuğumuz halde, arabaların her gün çiğnedikleri, yüksek yerlerden düşenler ya da atılanlar, açlıktan ölenler düşünülsün, gene de yanımızda üremesi, üremekten vazgeçmemesi karşısında başımızdan nasıl def edeceğimizi bilemediğimiz hayvanların. Çocuklarımıza onların bu yeryüzündeki ortaklarımız yalnız doygu ortağı değil, çıkar ortağı da olduklarını öğreteceğimize eskinin umacıları yerine koyuyor, kendilerinden korkulacak canavarlar diye gösteriyoruz onları. Her kuşak bu temel korkuyu bir sonrakine de aktarıyor. Onları sevmekle kazanılabilecek dostluğu öğreteceğimize çocuk kafalarında düşmanlıklar yaratıyoruz. Daha kötüsü gücümüzü onlara karşı kullanmayı, ucuz, kolay üstünlükler yaşamayı pek küçük yaşta öğreniyor, öğretiyoruz. Kediden köpekten korkulur, ısırır, tırmalar. Acıktığı için insana yanaşırsa kedi köpek kovulur. Kovmakla da kalınmaz, çığlıklar atılır. Bu düşmanlık karşısında kendini koruma içgüdüsünün hala sürüp gitmesini de edilmedik laf bırakılmaz. Canlıların bu yeryüzündeki dengesinden habersiz insanlar karşısında cırnağı ile dişinden başka silahı olmayan paryalar yaratılır. Sonra bunlar şu ya da bu biçimde öldürülüverir. 5. ayrımın sonu sayfa 54.